Ayrım 11.
Sayfa 116. Kollarında upuzun lame eldivenler, bize göre sol elinde kocaman bir yelpaze tutan genç kadın, fiyongalı kuşağı yine lame, geniş ve kabarık etekli masmavi bir tuvalet giymişti. Yürüyordu salonda, yüzünde mağrur ifade. Bilmem, bana yakışır mı? Madame Colette gözleri parlayarak, evet size yakışır diyordu. Mary atılıyordu. Anneciğim bu tuvaleti al. Madame Colette hemen onaylıyordu. Evet alın. Saf ipekten. Mary artık Rini olmuş. Cine yılbaşı gecesi lama eldivenli mavi tuvaletiyle annesinin balodaki en güzel kadın olduğunu yazıyordu. Evet ama Mary yılbaşı balosuna gitmemişti ki. Resimler ve sahneler. Yatılı okulun tedirgin gecesine bitmez tükenmez hayal serpintileri. Gerçeklikteki geceyi silip süpüren bir gece illüstrasyonundan söz açmak istiyorum. Onda artık bütün hayallerim harekete geçerdi ve zaten dönüp dolaşıp bu illüstrasyona bakardım. Geniş bir pencereden, adeta sonsuz bir pencereden yine sonsuz geceyi seyrediyor, resimdeki kişiler, genç bir karı koca ve oğulları. Yıldızlı geceyi. Ben de onlara katılır, kendileri yitip gittiği halde ışıklarını, ışıltılarını gökyüzünde hala görebildiğimiz yıldızlara bakardım. Hatta bir isim uydurmuştum. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Gökyüzü yıldızlarla dolu, günün birinde yazacağım romanın ismi olacaktı. Çocuğa gelince, çocuk çoktan sönmüş bu yıldızların, kayıp gitmiş yıldızların bilmecesini bir türlü çözemezdi. Sönmüşken, orada değilken, orada değiller miydi? Işıklarını görebilmek. Sayısız yıldıza, aydınlığını güneşten almasına karşın donuk parıltısıyla bir düş ülkesi yaratabilen dolunaya, hele gökyüzünün mavi dalgalanışlı siyahımsı lacivertine kapılmak, gönlünü kaptırmamak elde mi? Çocuk kapılıp giderdi. Bütün kalbiyle o göksel uzaklıklarda dünü ve geleceği yaşar, duyar, bilemeyeceğimiz bütün zamanların görünüşleri ve kayboluşlarıyla kendi kısıtlı, kısır, hep ölüme yazgılı zamanından öncesiz sonrasız ayrılırdı. Fakat kendi zamanıma, işte yatakhane zili çaldı. Kendi zamanıma dönmek zorunda kalınca okul hayatının katı gerçekliğiyle yüz yüze geliyordum. Hiçbir şey tılsımlı değildi. Gökyüzünde her şey tılsımlıyken, yeryüzünde her şey tılsımsızdı. Yalnızca arka bahçe, yalnızca deniz kızının mermerden heykeli. Dün, önceki gün, geçmişte yazdım. Uzun uzadıya yazdım. Git git özeti kaldı. Tenha, arka bahçedeki deniz kızının beni beklediğine inanır avunurdum. Belki boş yere. Ama başka avuntum yoktu. Bana öyle gelirdi ki, deniz kızından başka kimsem de yoktu. Deniz kızı havuzun kenarında tek başına oturuyordu. Bazı küçük çocukların, bir türlü büyüyememiş, yarın sonraki günlerde de büyüyemeyecek çocukların deniz kızıydı. Beyaz mermerine esmerlik yürümüş. Beyaz mermeri kirlenmiş, yosun tutmuş. Soluk yosun yeşilinin tuhaf bir çekiciliği var. Çocuk daha çok yosun yeşiline vurgundu. Çocuk deniz kızının kucak açacağına inanıyordu. Deniz kızı kucak açacak, sarılacak, seni deniz kızı öpecek diyordu çocuk. Seni öpecek, deniz kızı öpecek. Deniz kızını mermer, kirli beyaz, yosun tutmuş bir kez olsun öpemedim. Onu gökyüzünün yıldızlı karanlığında bıraktım, o da beni bıraktı, sonra herkes. Birkaç ev, yaşadığım evler, baba evleri, kendi evlerim. Artık sonuna geliyorum. Bir yıkımdan kaçarcasına kaçtığım teşvikiyedeki ev, terk ettiğim, taşındığım ev, adressiz bir insan olmak. Oysa ilk günlerde, başlangıçta oraya yeni taşındığımızda romanların, roman okumaların eşsiz saatlerin evi. Teşvikiyedeki evde Handan'ı okudum. Çok dokunaklıydı. Zaten o zamanlar birçok roman, birçok eser allak bullak ederdi. O esri işleri bir daha yaşamadım. Sahaflar çarşısına gidip gelmeler, büyük okuma coşkuları gençliğimin sonuna kadar sürdü. Dediğim gibi, bir daha aynı coşkuyu duymadım. Özümsemeden okurdum kitapları. Asıl okuma çılgınlığı zaten öyle değil midir? Yutarcasına okurdum. Kitapların her biri yaz yağmuruydu. Handan da bir yaz yağmuruydu. Bir gün sabahtan akşama kadar okudum, bitirdim. Oysa romandaki zaman birçok yılı dile getiriyordu. Birçok yıla dağılıp gidiyordu. Öyleyken Handan'ın bütün zamanlarını, bütün yıllarını 9-10 saate sığdırabilmiştim. Bu çok hoşuma gitmişti. Sonra Handan'ın durmadan değişen mekanları hoşuma gidiyordu. Teşvikiye'deki ev, hele yaz günleri, bunalttıkça bunaltır. Handan da oradan oraya gidersiniz, roman sizi alıp götürür. Mektuplar kah şuradan yazılıyordu, kah buradan. Söz gelimi İstanbul'daki evden. Galiba Boğaz içinde, Kuzguncuk'ta, galiba bir köşk, tepede, Çamlık'ta. Bir başka mektup Londra'dan geliyordu. Londra'daki otelden. Siz de artık Londra'daydınız. Otelin pencerelerinden şehir görünüyordu, sislere bürünmüş. Orada, otel odasında, Refik Cemal Handan'ı dekolte sayılabilecek bir gece elbisesiyle görüyordu ve genç kadının serbest tavırlarına şaşıyordu. Handan ve kocası Hüsnü Paşa birbirlerine çok yakındılar. Bu yakınlıktan gizemli bir cinsellik sızıyordu. Mektupta bunları yazmıştı Refik Cemal. Kuzguncuk, Londra derken Akdeniz. İtalya mı? Belki. Kayalar üstüne oturtulmuş büyük bir kilisenin bahçesinde mor zambaklar. Handan'a gelince mor zambakların bezediği bir resim figürünü andırıyor. Albenisi bu resimde baş döndürüyordu. Yine Akdeniz'de, deniz kıyısında, bahçeleri turunçgillerle dolup taşan kasabada portakal çiçeklerini sayıklıyor. Sabahtan akşama Teşvikiye'deki apartman katında dünya gezisine çıkmışken sarsılıyor. Handan'ın öleceğini hissediyordum. Ve Handan ölüyordu. Daha Handan'ın matemi dinmemişken bu kez de akşam güneşi. Yeşil gözlü Jülide'nin çekip gidişiyle Nazmi için hayat sona erer. Ömrün gelip geçiciliği ortasında yaşını başına almış Prens Boşbor. Nazmi için genç, hırçın, güzel ve kederli Jülide akşam güneşidir. Son kez parlıyor, sonra sönüyor. Yaz ortasında sıcak Temmuz günündeydi. Prens de Boşbor'un canına kıyışını okumalarım, ne korkunç diyordum. Handan da Londra'ya, Avrupa'nın bazı başka kentlerine yol almışken, akşam güneşinde Nazmi ile birlikte hem Paris'e hem Doğu'ya, Kudüs'e, Şam'a, şimdi adını unuttuğum bir başka şehre daha gidiyorduk. Yalnız bu şehirler, bu sahneler nedense iz bırakmadan akıp gidiyordu. Öte yandan Prens de Boşbor'un ölümü derin iz bırakıyordu. Herkes Nazmi'yi kalp krizinden öldü sanmıştı. Bense bu kalp krizinin bir roman melodramından kaçmak, kaçınmak uğruna ortaya atıldığı kanısındaydım. Romancı eserinin yeterince ağdalı olduğunu hissettiğinden Jülide'ye aşık Nazmi'nin intiharını okurlarından gizlemişti. O zaman artık bir şeyler yazmaya başlamıştım. Bu yüzden romancının yerine konuşma cesaretini gösteriyor, için için Nazmi'nin intiharından söz açıyordum. Dahası akşam güneşindeki kalp krizini enikonu anlamsız buluyordum. Çok geçmeyecek, yine Teşvikiye'deki evde, Eylül ortalarında dudaktan kalbeyi okuyacaktım. Bana en çok çarpan da romandaki sonbahar tasvirleri olacaktı. Gökyüzünde bulutlar dolaşıyor, havalar erken kararmaya başlıyor, yağmur serpiştiriyordu. Romancı rüzgarın önünde yapraklar uçuşurdu diyor, sokağa fırlıyor, rüzgarın çıkmasını, rüzgarın önünde yapraklar, ille sarı yapraklar, ille boz, kuru yapraklar uçmasını bekliyordu. Reşat Nuri'nin tasvirinde sararmış çardaklar da vardı. Kurumaya başlamış ağaçlarda hevenkler sallanıyor, hasırların üstünde kurutulmaya bırakılmış üzümler, yaldız parıltılarıyla göz alıyor, nihayet yollardan üzüm sepetleriyle yüklü arabalar geçiyordu. Bir bağ bozmuş şenliği hissolunurdu. Fakat nereye gidersem gideyim, İstanbul'da bu görüntüleri bulamayacak, yakalayamayacaktım. Gönül ezginliğiyle karışık bir öfke duyardım. Tabii arada Handan'a geri dönmeyi unutmuyordum. Handan'ın humma nöbeti sırasındaki sayıklamaları, kopuk kopuk, kesik kesik, çoğu kez eksiltili o tümceler çok hoşuma giderdi. Bu romanın tuhaf cazibesinden kurtulamıyordum. O güne kadar öylesi savruk ama bir yandan da hastalığı, yüksek ateşi, içe atılmış, örtbas edilmiş duyguları, istekleri birebir yansıtabilen başka bir anlatımla karşılaşmamıştım. Teşvikiye'deki evin mevsimi, acıyı tanıyışların mevsimidir. Kaçıp gitmek isteğinin en yoğun yaşandığı mevsim. Hep Cihangir'deki sokağa, yokuşu düşünüyordum. Yokuşun başında, yol ağzında, karşınıza birden çıkan yağmurlu deniz. Ta uzaklardan sizi çağırır. Gidince her şey değişecek. Gitmek. Daha o zamandan. Pişmanlık ve azap orada değil. Azap ve pişmanlığın belki başlangıcı orada. Teşvikiye'deki evde kaybedişin, reddedişin ve kazanışın. Yaralı kalpler sözü, istediği kadar melodram koksun. İnsan ancak yaralı kalplere yakın olduğunda, sessizce seslendiğini hayal ettiğinde, kaçıp gidemedikçe seslendiğimi hayal ediyordum. Uzaktan ilk belirtiler, ilk yazlar. Bir hikaye defterim vardı. Eski bir daktilonun başına geçmiştim. Küçücük çekip gidişlerimde oluyordu. Vapura binip Kadıköy'üne geçiyordum. Doğup büyüdüğüm Kadıköy'ü. Vapur iskelelerinde yaşamak geçiyordu içimden. Doğmuşa biniyor, Fenerbahçe'ye gidiyordum. Plajlar kapanmamıştı ama yaz sona erdiğinden plajlar bomboştu. Fenerbahçe'de, Moda'da, Suadiye'de, sonbahar plajlarında tek başıma duruyor, bekliyordum. Neyi? Havada yosun, deniz kokusu, uzaklardan gelen çam kokusu, karşımda deniz, güneş ışıkları içinde. Güz güneşinin ışıkları, güneş ışıklarına kavuşmak istercesine denize doğru gidiyordum. Kumsalla öpüşen küçük, sedeften dalgacıkların ince fışıltılı sesi. Karanlığa kadar beklerdim. Karanlık bastırınca yazmak isteği dayanılmaz olurdu. Yazmak için geri dönüyordum. Yazmak için geri döndüğüm evler ölümler esti. Teşvikiye'deki ev bir bakıma ölümler evi. Duygularını, kalbinden geçenleri bilmediğim, anlayamadığım babam, biz orada otururken Cerrahpaşa Hastanesi'nin bir odasında öldü. 4-5 gün süren koma, ardı sıra ölüm, son sözleriydi. Anneciğim, sana geliyorum. Bir fısıltı ama işittik. 64 yıllık ömründe toplasan annesini 18 yıl görmemiş. Neden unutulmaz anne? Teşvikiye'deki evde sormadım. Çocuk babaannesini hiç görmedi. Babaanne Kıbrıs'ta yaşıyordu. Eski fotoğraflarda gülümsemeye çalışıyor. Hiç görmediği torunlarına, ablamla ikimize. Hiç görmediği gelinine, anneme. Artık görmediği oğluna. Bu bir roman, biliyorsun. Ve bu romandan hep kaçtın. Aile nedir? Anneciğim, sana geliyorum. Hiç görmediğim babaanne yıprak hastane odasında mıydı? Kan çanağı gözler son bir kez açılıp kapanıyor, karısına değil, çocuklarına değil, hasta bakıcıya değil, annesine seslendi. Yakamı bırakıp gitseler. Yazarın ana babası sonunda edebiyat kişileri, hikaye kişileri oluyor. Gecelerde üst üste tekrarlanan kabuslarda, kan çanağı gözler sessizce kapanıyor, anne bir çığlık atıyor, niye? Birbirlerini sevmemişlerdi ki. Anne, Teşvikiye'deki evi Sıla özlemiyle hatırlardı. Söze dökemediği, sözcükleri unutmuştu. Bir daha dönmedi o eve, öldü. Ama rüyalarda döndü, kabuslarda. Kapıyı açıyordum, annem. Kendi yüzümü de görüyordum, yüzüm bembeyazdı. Artık uzaklaştılar. Anne, baba, Handan romanı. Ölümler yazıyorsun, kurtulacaksın. Hiçbir zaman... Hep seninle. Ölümden sonrasını bilmiyorsun. Ölümden sonra. Evler korkunçtur. Bütün bunları yazmak gerekir miydi? Bilmiyorum. 2003. Nar çatlağı. 35'imdeyken Dante gibi ortasında mıyım ömrün bilmiyorum ama Cahit Sıtkı'nın iyi kalbine epey uzaktım. Birçok şeyi bilir geçiniyordum. Yargılarım kesindi. Kendini beğenmişlik çukuruna düşmüştüm. En sevdiğim bir esere bile en son tahlilde diyerek kara çalıyor, bunu bir marifet sanıyordum. Başımda esen kavak yelleri dinmemişti. Eserleri, yazarları, çizerleri, sanatçıları değerlendirirken öyle tuhaf şeyler yapıyordum ki, uyaranlar çıkarsa kibir dolu bakıyor, yargılarımdan vazgeçmiyor, burun kıvırıyor, uyarıları, eleştirileri hiç mi hiç önemsemiyordum. Edebiyatımıza ve sanatımıza adeta düşmanlık güderdim. Kimseyi beğenmezsem, her çabayı yerin dibine batırırsam, dikkatler bende toplanır umudundaydım. Van Gogh'un servileri dururken, geçmiş zaman minyatürlerimizden servileri mi? Hadi canım sen de. Levni bile nasibini alıyor, sanatkarın o kadar narin, duyarlı eserlerine dudak büküp geçiyordum. Bütün bunlar 30'uma gelmeden başladı. İsmim biraz ünlenince. Herhalde 15 yıl sürdü, sonra hayat törpüledi. Tevfik Şinasi Son Hisar'ın Bir Milliyetçinin Defteri adıyla derlenmiş çiziktirmeleri tam o dönemde elime geçti. Yani hayat beni törpülemeden önce. Gazete kağıdına basılmış kapaksız bir broşür. Çatalçeşme sokağında, duvar dibinde, yerlerde satılıyor. Kim derlemiş? Neden bu halde yayımlanmış belli değil. Tahmin edilebileceği gibi Son Hisar'ın ölümünden sonra yayımlanmış. Satıcı kaç para verirsen ver diyor. Bir Milliyetçinin Defteri, Tevfik Şinasi'nin güncesinden seçilmiş sayfalar, alıntılardı ve Tevfik Şinasi kadro hareketine, Türk Mefkûresi Cemiyeti'ne ilişkin anılarını kaleme getirmek istemişti. Anlatımdan, üsluptan sezildiği kadarıyla Son Hisar bu yazıları yayımlamak için yazılmamıştı. Demin söylediğim gibi, hepsi çiziktirmeler, not tutuşlar. Yazarının bilinen komünizm düşmanlığını bir kez daha yansıtıyor, belgeliyor. Ayrıca güncenin başı yok, sonu yok. Böyle bir güncenin olup olmadığı da tartışılabilir. Son Hisar'ın dikkatli bir okuruydum her zaman. Bugüne kadar günce tuttuğuna dair en küçük bir sezdiriye rastlamadım. Broşürün başında meçhul derleyici Tevfik Şinasi'nin Türk Mefkûresi Cemiyeti'nin tarihçesini yazmaya hazırlandığı ileri sürülüyordu. Hem derneğin tarihçesi hem de derneğin kurucularından, eski başkanlarından Haluk Supi Uygur'un hayat hikayesine. Gel gelelim Tevfik Şinasi'nin ömrü yetmemiş bu son çalışma tasarı halinde kalmış. Mış diyorum çünkü tek tanık adsız sansız derleyiciydi. Derleyici Tevfik Şinasi Son Hisar'ın ölümünden önce bu eser için epey uğraştığını da yazmıştı. Bir zamanlar Ahmet Haşim'i bütün bir melal olarak bizlere duyumsatmış, Yahya Kemal'e veda edişi içli bir kitaba dönüştürmüş, Abdülhak Hamit'in Finten'inde tenin en şiddetli ürperişlerini ve isteklerini yakalamış, şair Nigar Hanım'a aşık olmuş, bu gizli aşka eşsiz sayfalar armağan etmiş, İstanbul kabristanlarında Aziyade'nin mezar taşını boş yere aramış Tevfik Şinasi'nin Haluk Supi Uygur ve Türk Mefkûresi için neler yazacağını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz artık. Gerçi yazıp yazmadığını, yazmak isteyip istemediğini de öğrenemeyeceğiz. Bana gelince, 35'imde büyük üslupçu Son Hisar'ın yaşlılık satırlarıyla epey eğlenmiş, haince alay etmiştim. Cümleler bir zamanlar görkemleri su gibi akıp giderken kırık döküktü. Sözcükler gelişi güzel, söz dizimi dersiz topsuz. O güzelim üsluptan geriye hemen hiçbir şey kalmamıştı. Yaşlılığın pençesinde bu üslup çöküşü sonradan öğrendiğime göre Tevfik Şinasi'yi çok üzermiş. Yazmaya çalıştıkça sahiden Türk Mefkûresi Cemiyeti'nin tarihçesini mi yazıyordu? Özlediği üslubu, kişisel üslubunu tutturamadıkça kelimelerime ne oldu, kelimelerim nereye gitti, sevgili kelimelerim beni bırakıp gittiler dermiş. O zamanlar kelimelerin bırakıp gidebilecekleri aklımın ucundan geçmezdi. Şimdi ise sözcükler beni de usul usul bırakıyor gibime geliyor ve bu ayrılış, bu terk ediliş yüreğimi yakıyor. Tevfik Şinasi, Bir Milliyetçinin Defterindeki çiziktirmelerinde yine geçmişe dönüyor. O zamanın 1930'ların ünlü kadro dergisi ve kadro hareketiyle çatışmalarını, hesaplaşmalarını hatırlıyordu. Fakat bu çatışmalar, bu hesaplaşmalar hep içte yaşanmış, dışa vurulmamıştı. Onun gözünde Şevket Süreyya bir köylüydü. Hem de sarı benizli, kaba yapılı, elleri nasırlı, kaba çehrili bir köylü. Şevket Süreyya'nın yanı sıra öteki kadrocular da hırpalanıyor, küçük görülüyordu. Yazarın şaşırdığı bu hareketin içinde Yakup Kadri'nin ne aradığıydı. Bey soylu bir aileden gelen Yakup Kadri komünizmden ne umabilirdi? Yoksa kadrocuların gizli komünistler olduklarını sezememiş, fark etmemiş miydi? Tevfik Şinasi sonra komünizmin bir din olduğunu ileri sürüyor, dinlerin en sonuncusu, en belalısı diyordu. Türk Mefkûresi Cemiyeti'nde yıllarca çalışmış olan Son Hisar, bir yandan da kadrocuların bilinçsizliğine şaşıyordu. Faşist İtalyanlar ve Hitlerist Almanlar komünistlere ve Sovyetlere aleyhtardır. Bunlar bizimkiler her üçüne birden taraftar. Yakup'un yazısında Stalin, Hitler ve Mussolini aynı kefeye oturtulmuş, aynı kefeden çalıyorlar. Herhalde aceleyle yazılmıştı. Son cümledeki kargaşa o acelede Son Hisar'ın gözünden kaçmış olmalı. Meçhul derleyici de düzeltmeyi gereksinmemiş. Nihayet adeta zaman kayması gibi apayrı iki zaman dilimini düpedüz birleştirerek sanki kadro hareketi sürüyormuşçasına, Türk Mefkûresi Cemiyeti çoktan kapanmamışçasına, Tevfik Şinasi notlarını çiziktirdiği günlerde, işte ölümünden önce 1960 sonrasında fakir mahallelerde seyranlanmalara yol açıyor, hislerini söylüyordu. Aradaki 30 yıl gözden mi ırak tutulmuştu, yoksa yaşanmamışçasına unutulmuş, silinmiş miydi? Her ne olmuşsa 1930'larda 1960'lar aynı günlermişçesine iç içe geçiyordu. Fakir mahallelerde gezinmişti. Kendisi Ayazpaşa'da otururken Langa'nın, Cerrahpaşa'nın, Karagümrük'ün harap sokaklarına gitmişti. Ruhu ezgindi. Ama bir yandan da daha karmaşık duyguların etkisi altındaydı. Mesela merhamet duymuştu, acı, hürmet, muhabbet, hatta özlem. Özlem, çünkü kendisi o fakir mahallelerde yaşanan hayata teessür duyarken, mahalleli yoksulluklar içindeki hayatlarından hangisi hoşnut. Buna anlam vermeye çalışıyordu hoşnutluğa.